Ayrım 4.
2. Çağcıl insanın biçimlenmesi. Cro-Magnon, Cro-Magnon adamı. Toplumun üretici güçlerinin ilerlemesi ve insan türünün evrimi İsa'dan önce 14. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında genel olarak Cro-Magnon, Cro-Magnon soyu denen bir insan soyu ortaya çıkardı. Cro-Magnon adamları bugünkü insandan hemen hemen farksızdı. Bu soy kendisini ortaklaşa çalışmaya adayan pek çok insan kuşağının uzun evrimi sonucunda oluştu. Yavaş yavaş ortaklaşa üretime, düşünceye ve telaffuz edilen dile iyice uyarlanmış bir organizma billurlaştı. Artık insanlığın evrimi yalnızca insan toplumuna özgü yasaları izlemeye başladı. Cro-Magnon adamları Batı Avrupa'nın ve Doğu Avrupa'nın özellikle Rusya Ovası'nın, Güney Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın, Ön Asya'nın ve Orta Asya'nın, Kafkasya, Hindistan, Ekvatorol ve Güney Afrika'nın, Doğu, Kuzeydoğu ve Güneydoğu Asya'nın, Sibirya'nın, Kuzey Çin'in sakinleriydiler. Neanderlatiyan adamlarınınki ile karşılaştırılacak olursa, Cro-Magnon adamlarının iş aletleri daha yetkinleşmişti. Onların zanaatı, çeşitli işler için özel olarak yapılmış kemikten ve taştan geniş bir avadanlıklar dizisini kapsıyordu. Odunu, kemiği, boynuzu en gerekli avadanlıklar biçimine sokmak üzere oldukça kolaylıkla yontmaya olanak sağlayan her çeşit malalar ve lamlar. Bu döneme doğru aynı şekilde kemik uçlu kargılar, zıpkınlar ve gene kargıların, mızrakların hareket hızını arttırmaya yarayan ilk fırlatma aygıtları görünmeye başladı. Üretici güçlerin düzeyi insanlara şimdi daha uzun süre yer değiştirmemek olanağını sağlıyordu. Onun için geniş klan evlerinden oluşan sabit köyler, aglomeralar kurmaya başladılar. İnsan soyunun biçimlenmesi. Çağcıl tipin oluştuğu çağda ırklar, yani birbirlerinden derinin rengi, burnun ve dudakların biçimi, kıllanma sistemi gibi dış özelliklerle ayrılan geniş insan grupları da ortaya çıktı. Farklı coğrafi ortamların ve insan topluluklarının birbirlerinden yalıtılmış olmalarının etkisi altında ortaya çıkan bu nitelikler ancak bugünün çağcıl somatik tipi temel çizgileriyle billurlaştığı zaman açıklanabilmişlerdir. Bu nitelikler hiçbir şekilde bireylerin iç yapısında, hele onların zihinsel yetilerinde, toplumsal kuruluşlarında ve kültür düzeylerinde yansımıyordu. Irkların kökeninde bütün insanların ortak atadan gelmedikleri olgusunun bulunduğunu ve bundan hareket ederek onların soyluluk, değer ve hak bakımından eşit olmadığını, yani aşağı ırklar ve üstün ırklar bulunduğunu öne süren burjuva yazarların ırkçı teorilerinin hiçbir bilimsel ve tarihsel dayanağı yoktur. Bu teoriler yalnızca sömürgeci fetihleri ve sömürüyü haklı göstermek, Asya, Afrika ve Latin Amerika halklarının ulusal kurtuluşları uğruna ve sömürgecilerin nüfuzuna karşı savaşımına engel olmak amacıyla uydurulmuş ve yayılmıştır. İnsanlığın coğrafi yayılışı. Üretici güçlerin gelişmesi insanlığın çoğalmasına yardım ediyordu. Bunun sonucu olarak avlanmaya, balıkçılığa, bitkilerin toplanmasına uygun olan ülkelerde nüfus aşırı derecede yoğunlaştı. Ama uzun zaman aynı yerde kalan insanlar artık kendilerini ve ailelerini beslemeyi başaramıyorlardı. Bu yüzden yeni topraklar aramak ve oralarda yerleşmek zorunda kalıyorlardı. Başka bir deyişle insan gruplarının başka yerde topluluklar kurmak üzere kendi eski topraklarını terk ettikleri her zaman görülmekteydi. Öte yandan bu olgu yeni toprakların değerlendirilmesine yardım ediyordu. Göç etmiş olanların ilgileri artık ilk grupların ilgileriyle aynı olmadığı için çeşitli yaşam tarzları ve diller biçimleniyordu. Göçler insan gruplaşmaları arasındaki deneyimi ve teknik alışverişini hızlandırıyor, bu bakımdan üretici güçlerin ilerlemesi üzerinde uygun bir etki yapıyordu. Cro-Magnon adamları hemen hemen bütün Avrupa, Asya ve Afrika'ya yayılmışlardı. Daha sonra 12 bin ya da 15 bin yıl önce, o zamanlar şimdikinden çok daha dar ve yılın büyük bir kısmında buzullarla kaplı olan Bering Boğazı yoluyla Asya'dan Amerika kıtasına geçmeye başladılar. Gene aynı tarihlerde insanlar Sonde Adaları ve Malezya Takım Adaları yoluyla Güneydoğu Asya'dan gelerek Avustralya'ya yerleşmeye başladılar. Böylece insan topluluklarının en önemli kesimiyle ilişkileri kesik olan Amerika Hintlileri ve Avustralyalılar çok özel koşullar içinde kaldılar. Artık insanlığın geri kalan kısmının ortak deneyiminden yararlanamıyorlardı. Ama bu yalıtılmış durum ve çevrenin çetin doğa koşullarına karşın Amerika ve Avustralya sakinlerinin evrimi de aşağı yukarı başka yerlerdekiler ile aynı yolu izledi. 3. İlkel topluluk rejiminin oluşumu döneminde üretim ilişkileri. İlk insan sürüsü. Neandertal öncesi dönemde insanlar göçebe kalabalığı ya da sürüler halinde bir arada bulunuyorlardı. Üretici güçlerin çok düşük olan gelişme düzeyi yüzünden böyle bir yaşam tarzını kabul etmek zorundaydılar. O zaman insanı geçimini pek ilkel olan silahları ile ancak kalabalık topluluklar oluşturduğu sürece sağlayabilirdi. Bitkileri toplarken bile insanlar yabanıl hayvanların saldırılarına karşı koyabilmek için toplu halde bulunmak zorundaydılar. İnsanlar etkin avlanmaya geçtikleri zaman kadın erkek bütün üyeler çabalarını birleştirdikleri takdirde başarı elde ediyor ve geçim araçlarını sağlıyorlardı. Çalışma ortak yaşam tarzının gelişmesi üzerinde durmadan artan bir etki oluşturuyordu. Bütün üretim etkinlikleri insanların nispeten kalabalık gruplar halinde toplanmasını gerektiriyordu. Ancak orta yaşam üretimin ilerlemesinin temeli olan birikmiş iş deneyimi ve alışkanlıklarının korunmasını ve sonra gelecek kuşaklara aktarılmasını olanaklı kılıyordu. Doğal iş bölümü. Üretici güçlerin ve her şeyden önce yeni silahların, mızrak, kargı ve bunun gibi gelişmesi zaten topluluğun üyeleri arasında bir görev bölümünü doğurmuştu. Artık aralarından bir bölümü herkesin gereksinmesi olan şu ya da bu zahireyi sağlayabilirdi ve ötekiler başka işlerle uğraşabilirlerdi. Cinsiyetler arasındaki iş bölümü de böyle oldu. Daha güçlü ve dayanıklı olan, analık ve gelecek kuşakların bakımı gibi görevleri bulunmayan erkekler kendilerini tümüyle ava vermeye, böylece et ve deri gereksinmesini karşılamaya başladılar. Oysa kadınlar, yaşlılar ve çocuklar doğrudan doğadan sağlanan besinlerin, yenen kökler, meyveler, yaban üzümleri, yumuşakçalar ve bunun gibi toplanması, balık avlama, aile ocağının bakımı, ateşin söndürülmemesi, evlerde düzeni sağlanması işine ayrıldılar. Uzun yaşam deneyimi olan yaşlılar iş avadanlıklarının yapımı ile de uğraşıyorlardı. Onlar bir bakıma kuşakların deneyimlerinin ortaklaşa çalışma alışkanlıklarının taşıyıcıları idiler. Üretimde en bilgili oldukları için bu ilkel insan topluluklarının öteki üyeleri yanında belli bir saygınlık sağlıyordu. Ve avlanmada ve ortak olarak yapılan öteki işlerde şef rolü oynuyorlardı. Topluluğun bütün işlerinde yavaş yavaş karar verecek duruma geldiler. Cinsiyet ve yaş ilkelerine göre ilk doğal iş bölümü böyle oldu. Böylece toplumun üretici güçlerinin evriminde büyük bir atılım gerçekleşmiş oldu. Erkeklerin avda, kadınların besin toplama ve evin bakımında uzmanlaşması emek üretkenliğini arttırdı. Çünkü bu uzmanlaşma deneyimin birikimine, üretim araçlarının özelleşmesine yardım ediyordu. Üretimde çabaların basit birliği, en ilkel biçimde el birliği, bireyin tek başına ulaşamayacağı sonuçlar sağlıyordu. Şimdi artık çabaların basit el birliği yerini yavaş yavaş topluluğun üyelerinin çeşitli etkinliklerde uzmanlaşmasına dayanan bir çeşit daha gelişmiş bir ortaklaşmaya bırakıyordu. Başka bir deyişle çalışmada el birliği doğmuştu. Gentilice örgütlenmesinin doğuşu. Üretici güçlerin evrimi insanlığın toplumsal yapısında değişikliklere neden oldu. İlkel göçebe kalabalığı üretimde daha sağlam bir birlik ve ortaklık biçimine, yani üyeleri ortak çalışmayla, cinsiyete dayanan doğal iş bölümüyle ve ortaklığın bağrındaki ortak görevlerle birbirine kenetlenmiş gense yerine bırakıyordu. Evlilik kurumunda değişiklikler baş gösterdi. Akrabalık ilişkileri genslerin birlulaşmasında büyük rol oynadı. Sayı bakımından ilkel topluluk tarih öncesi göçebe kalabalığından daha zayıftı. Çünkü artık üretici güçlerin ilerlemesi, üretim için pek çok kişinin aynı zamanda ve değişmez bir şekilde bir arada bulunmalarını zorunlu kılmıyordu. Ama bazı işler, özellikle sürek avı, zaman zaman genslerin geçici olarak daha kalabalık topluluklar halinde ya da kabileler, tribu, aşiret halinde birleşmesini gerektiriyordu. Bu şekilde belirlen kabile topluluğu da karşılıklı olarak dil ortaklığını ve bir ölçüde yaşayış biçimi ortaklığını belirliyordu. İlkel göçebe topluluğunun ayırt edici özelliği olan ve hayvanlar aleminden miras kalan düzensiz cinsel ilişkilerin yerini dış evlenme, exogamiye yani aynı klan üyeleri arasında evlenmenin yasaklanması aldı. Öte yandan dış evlenme klanlar arası bağları güçlendirdi. Çünkü iç evlenme, endogamiya ancak kabilenin oluşturduğu topluluk içinde evlenmeyi olanaklı kılabiliyordu. Tamamıyla nesnel olarak ve insanların bilincinden bağımsız olarak akrabalar arasında evlenmenin yasaklanması gerekli bir hale geldi. Grup halinde evlenme hala devam ediyordu. Ama derece derece yalnız ana baba ile çocuklar arasında değil, kız ve erkek kardeşler arasında da evlenmenin kaldırıldığı görüldü. Böylece ortak çalışma, üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin ilerlemesi, insan toplumunu giderek sürü ya da göçebe kalabalık halindeki ilk düzenlerini bırakarak üretimin gereklerine daha uygun olan biçime, aile düzenine geçmeye zorladı. Klan topluluğunda üretim ilişkileri. Gens'te olduğu gibi göçebe kalabalığında da üretim ilişkileri esas olarak mevcut üretici güçler düzeyine uygun düşüyordu. Çok kaba taslak olan aletler ve üretici güçlerin pek az gelişebilmiş olması topluluğun bütün üyelerinin maddi malların üretimine katılmalarını gerektiriyordu. Üretim ilişkileri karşılıklı yararlanma için hep birlikte çalışan gençler arasında mevcut olan üretim ilişkileriydi. Toplumun bütün üyeleri maddi malların üretimine katılıyordu ve her üye kendi yeteneğine göre hizmet görüyordu. Her topluluk grubu kendi belirli toprağında oturuyordu. Toprak ve toprağın zenginlikleri başlıca emek aracını oluşturuyordu ve toprak ortak olarak işletiliyordu. Yani bütün topluluğa ait bulunuyordu. Tarih öncesi insanların tanınan tek eylemleri bitkileri toplama ve avlanma, yalnızca bir tek toprak mülkiyeti biçimine yer veriyordu. Ortaklaşa mülkiyet. Öte yandan üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti, üretici güçlerin çok düşük düzeyde oluşunun, toplumun bütün çabalarının sürekli olarak toplumun varlığı için vazgeçilmez olan maddi malların üretimi üzerinde yoğunlaşmasını gerektirmesinden ileri geliyordu. Tarih öncesi insanlar güçlerini ortak duygularından ve toplu halde çalışmalarından alıyorlardı. Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti işte ilkel topluluktaki üretim ilişkilerinin dayandığı temel budur.
Ayrım sonu.